وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. قيمتلي kardeşlerim, geçen sohbetimizde de belirttiğim gibi Allah Azze ve Celle Kur'an'ı peyderpey indirmiş, bir medeniyet kurmak için Allah kitabını tenzil ile indirmiş, kısım kısım olaylara göre yeni bir nesil hazırlayabilmek başka türlü mümkün olmadığından dolayı Allah-u Teala bu ümmeti bütün insanlara örnek olacak olan bir ümmet olarak yaratmak istediğinden dolayı, bu ümmet bütün bir insanlığı kurtarmak için görevlendirileceğinden dolayı, kıyamet gününe kadar devam edecek bir ümmet olduğundan ve tüm insanlıktan sorumlu olan bir ümmet olduğundan dolayı, en hayırlı ümmet olarak yaratıldığından dolayı, Allah Azze ve Celle bu ümmeti azar azar, yavaş yavaş, peyderpey göndermiş olduğu hükümlerle eğitti ve onların hayatına İslam'ın yerleşmesini sağladı. Madem ki bu ümmet bütün bir insanlığa önder olarak gönderildi ve bütün bir insanlığın hayrı için gönderildiyse, bu ümmetin bu görevine yavaş yavaş hazırlanması gerekiyordu. İnsanlık karanlıklar içerisinde yolunu kaybetmiş, pusulayı şaşırmış bir vaziyette iken, bir kısmı takva sahibi olacağım deyip kendi vücuduna, nefsine zulmeder vaziyete gelmiş, ruhbanlığı tercih etmiş iken, bir kısmı da onlardan gıcık alıp onların tam tersine dünya perest olmuş, böyle bir şekilde, böyle bir durumda bir insanlık varken, tamamen yolunu şaşırmış insanoğluna, Allah Azze ve Celle sadece bir millete değil, bütün bir insanlığa önder olsun, örnek olsun diye kitabını ve Resulünü gönderdi. Ve böyle bir örnek neslin hazırlanabilmesi sadece öğretmekle mümkün değildi. Allah Azze ve Celle isteseydi kitabını toptan indirebilirdi. Kafirlerin önemli itirazları olduğu halde senin kendi yazdığın bir kitap değilse, madem Allah'tandır diyorsun ya Muhammed diyorlardı. O halde neden toptan gelmiyor? Allah Azze ve Celle toptan indirmeye kadir değil midir ki peyderpey indiriyor? Böyle itirazlar olsa da hikmetini anlamayan adamların konuşması olarak Allah Azze ve Celle yine de kitabını peyderpey indirmeye devam etti. Çünkü onlar meseleyi sadece Allah'ın hükümlerini bilmek şeklinde anlıyorlardı. Allah Azze ve Celle kendi hükümlerini, kendi kanunlarını sadece bildirsin yeterli diye düşünüyorlardı. Halbuki Allah ise sadece bildirmekle hiçbir noktaya varılamayacağını bildiğinden, Allah Azze ve Celle yeni bir neslin, yaşayan, İslam yaşayan bir neslin ortaya çıkması gerektiğini bildiğinden, bütün bir insanlığa önder olacak, örnek olacak, bütün insanlığın rotasını şaşırmış olan, direksiyonunu elinden kaçırmış olan bir insanlığa yeniden yön verecek olan bir neslin, İslam'ı yaşayan bir nesil olması gerektiğinden dolayı Allah Azze ve Celle bütün itirazlara rağmen peyderpey indirmeye devam etti. Çünkü bütün hükümlere birden uymak insan fıtratının kaldırabileceği bir şey değildi. İşte o yüzden sahabe-i kiram ayetleri peyderpey alıyor, ezberliyor, onar ayet, beşer ayet alıyor, ezberliyor. Yaşıyor ve ondan sonra başka ayetlere sıra geliyor, onları alıyorlar, öğreniyorlar ve yaşıyorlardı. Yaşayamayacakları ayetleri Allah Azze ve Celle göndermiyordu onlara. Hiçbir nefse gücünün üzerine yük yüklemiyordu Allah. Fakat yine de daha sonraları öyle nesiller ortaya çıkmaya başladı ki Allah'ın hükümlerini, ahkamını terk etmeye başladı. Onlar için sadece bilgilenmek önemliydi. Onlar yalnızca biliyorlardı ama onların hayatında İslam yoktu. Bugün de öyle nice hocalar görebilirsiniz. Hayatlarında İslam olmayan nice insanlar görebilirsiniz. Bunlar biliyor olabilirler. Fakat İslam'ı yaşamadıklarından dolayı İslam'ı da anlamadıklarını görebilirsiniz. Bu insanlar İslam'ı yaşamadığı müddetçe İslam'ı anlamaları mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim kendisini hiçbir zaman İslam yaşamayan insanların insanlara teslim etmeyecek, onların kitabı anlaması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Namaz kılmayan adamın namazla ilgili ayetleri anlaması, hakiki manada anlaması mümkün değil. Oruç tutmayan adamın orucla ilgili ayetleri anlaması mümkün değil. Cihad etmeyen adamın cihadla ilgili ayetleri anlaması mümkün değil. Anlamayınca Allah'ın izzetini, Allah'ın aziz sıfatını anlayamayacak ve böylece aşağılık kompleksine kapılacak ve işte o zaman bütün hükümleri akla uygun hale getirmeye çalışacak. Kendi aklına uygun hale getirmeye çalışacak ve o zaman onun için aklı adeta bir ilah durumuna gelecek. Aşağılık kompleksine kapılacak, batının karşısında kendini aşağı hissedecek. İslam'ın bütün hükümlerinin doğru olduğunu adeta anlayamamış olduğundan dolayı İslam'ı onların kabul edebileceği bir noktaya getirmeye çalışacak. Aşağılık kompleksi içerisinde bir şeyler yapmaya çalışacak. Bugünkü insanların kabul edemediği hükümleri İslam'da yokmuş gibi konuşmaya başlayacak. Bugünün insanları rejimi çirkin görüyorsa, bugünün insanı eğer rejimi kabul edemeyecek bir düzeye gelmişse, o zaman rejimin olmadığını iddia edecek, bugünün insanı mürtedin öldürülmesini kabul edemeyecek bir hale gelmişse, o zaman mürtedin öldürülmesini ifade eden sahih hadisi reddedecek, daima kendisini Avrupa'ya ve Batı'ya beğendirmeye çalışacak. İslam yaşamayan insanda oluşan o aşağılık kompleksi. Ama İslam yaşayan insana gelince, İslam yaşayan insanda daima üstünlük vardır. Çünkü izzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Kur'an böyle buyurduğu halde وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Ama bunu وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Bunu münafıklar bilmez. İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Üstün olan müminlerdir. Fakat onlarda İslam yaşamadıklarından ötürü böyle bir maneviyat meydana gelmez. Böyle bir maneviyat meydana gelmeyince o zaman İslam'ın bütün hükümlerini bugünkü insanın aklına uygun hale getirmeye çalışır. Bugünün insanı batının etkisiyle, sızan gazların etkisiyle, batıdan her eve sızan, her devlete sızan o zehirli gazların etkisiyle, eğer her meseleyi aklına uygun hale getirmeye çalışıyorsa, eğer her meseleyi batılı kendi aklına uygun hale getirmeye çalışıyor, aklına uymayan meseleyi kabul etmiyor ve aklını putlaştırıyorsa, kendisinin aklı sanki mutlak akıl ve doğru akılmış gibi, nefsinin emri altında olan aklını putlaştırıyor ve bu şekilde eğer her meseleyi o akılla bakmaya çalışıyorsa, bir bakacaksınız ki İslam'ı yaşamayan nice profesörler de onlardan etkilenmişler ve onlar da öyle konuşmaya başlamışlar. Bir bakacaksınız ki onlar da bugünkü insanın kabul edemediği hadisleri sahih olsa da reddetmeye başlamışlar. Çünkü İslam'ın izzeti onların kalbinde mevcut değil. Savunma psikolojisi içerisinde olurlar. İslam'ı yaşamayan insanda İslami izzetin oluşması mümkün değildir. İslam'ı yaşamayan insanda yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini anlaması mümkün değildir. İnsanların koymuş olduğu kanunlarla Allah'ın koymuş olduğu kanunları aynı kefeye koyar farkında olmadan. Bugün mesela başını örten bir bayan, özgürlük adına, fikir özgürlüğü adına yahut da şahsi özgürlüğü adına başörtüsünü savunuyorsa büyük bir hata içerisindedir. Çünkü o gerçekte özgürlük namında savunması gereken bir mesele değildi. Eğer o şekilde meseleyi ortaya koyacak olursanız, yarın size başkaları öyle sorular sorarlar ki içinden çıkamazsınız. İslam devletinde sizin istenmiş olduğunuz o sistem geldiği zaman, o zaman siz acaba açık saçık olan insanlara müsaade edecek misiniz dediklerinde, ne cevap vereceksiniz? O zaman İslam toplumundan acaba açık saçıklığa müsaade edeceğiz mi diyeceksiniz? Acaba içki içilmesine, esrar içilmesine müsaade edecek misiniz? Acaba şuna ve şuna müsaade edecek misiniz diye sorduklarında, hayır demek zorundasınız bunlara. Hayır demek zorundasınız çünkü Allah'ın istemiş olduğu hayat bu değil. Allah'ın kanunlarının hakim olduğu toplum böyle bir toplum değil. Hayır dediğiniz zaman o zaman bizden farkınız nedir diyecekler. Biz sizin başörtünüze müsaade etmiyorsak, biz mesai saati içerisinde namaz kılmanıza müsaade etmiyorsak, siz hakim olduğunuz zaman da siz de bize müsaade etmeyecekseniz, açık saçıklığımıza veya diğer haramlarımıza, diğer haramlara girmemize müsaade etmeyecekseniz, o zaman bizden farkınız nedir ki? O zaman neden meseleyi fikir özgürlüğü şeklinde ortaya koyuyorsunuz ki? Dediklerinde ne cevap vereceksiniz? Meseleyi yanlış bir şekilde ortaya koymayın. Fikir özgürlüğü için değil başörtüsü mücadelesi. Bir insanın özgür olmasından kaynaklanmıyor bu mücadele. Allah emrettiği için, ben Allah emrettiği için başımı kapatıyorum demesi gereken bir kadın, ben özgürüm ondan dolayı böyle tercihte bulundum diye cevap veriyor. Bu şekilde cevap verdiği zaman yarınki suallere cevap vermesi mümkün olmayacak. Allah emrettiğinden dolayı ben bunları yapıyorum demek zorunda. Bu şekilde konuşmaya alışmak zorundayız. Allah Azze ve Celle domuzun etini haram kılmışsa, siz domuzun haram olmasının sebebi olarak içindeki bazı mikropları gösterecek olursanız, size kalkıp da birisi o mikropları öldürdüğümüz zaman helal olacak mı dediğinde ne cevap vereceksiniz? Yanlış teşhislerde bulunuyorsunuz. Yanlış savunmalara giriyorsunuz. Böyle bir savunma doğru bir savunma olamaz. Allah Azze ve Celle haram kıldığı için domuz haramdır. İçindeki mikroplardan ötürü değil. O mikroplar olmasaydı yine haram olacaktı. Allah haram kılma yetkisine sahip olduğu için, Allah başörtüsünü namazı farz kılma yetkisine sahip olduğu için, böyle cevap verdiğiniz takdirde yarın size o soruları soramayacaklar. Peki siz, sizin istediğiniz şekilde bir düzen kurulduğunda, siz de bizim açık gezmemize müsaade edecek misiniz dediklerinde, hayır müsaade etmeyiz diyebileceksiniz. Çünkü ben değil Allah müsaade etmiyor. Ben senin koymuş olduğun o yanlış kanuna mücadele edebilirim. Ben senin koymuş olduğun o yanlış fikirlerle mücadele edebilirim. Çünkü ben sonunda seninle mücadele etmiş olmaktayım bu şekilde. Bir insan ile, bir insan fikriyle mücadele ediyorum. Eğer fikir benim fikrimse sen de benim fikirlerimle mücadele edebilirsin. Çünkü ben de senin gibi bir insanım sadece. Benim fikirlerime sen de karşı gelebilirsin. benim senin fikirlerine karşı gelme hakkım olduğu gibi. Ama Allah'a senin karşı gelme hakkın yok. Sen Allah'a karşı gelmek istiyorsun. Bu şekilde konuşacaklarına, İslam'ı yaşamayan insanlarda garip bir savunma kompleksi görürsünüz. İslam'ı yaşamadıklarından kaynaklanır bu. İslam'ın üstünlüğünü anlamamış olan insanın hali bu. İslam'ın üstünlüğünü anlamamış, Allah'ın hakimiyetini anlamamış, Allah'ın dediği olması gerektiğini anlamamış olan adam, bu şekilde garip bir takım ifadelerle İslam'ı savunmaya kalkışır. Bunlar ikinci kuşağın adamları. Bunlar ikinci kuşağın insanları. Müslümanlar Batı medeniyetiyle ilk tanıştıkları zaman, daha doğrusu Batı'nın medeniyetiyle değil, teknolojisiyle ilk defa karşılaştıklarında şok olmuşlardı. İşte o şok onları çok kötü noktalara götürdü daha sonra. 16. yüzyıldan itibaren aşağı yukarı başlamış olan Rönesans hareketi sayesinden, Batı'da gelişmiş olan ilim ve teknoloji sayesinden, Batı'nın ilerlemiş olduğunu gören Müslümanlar, o teknolojiyi gördüklerinden, Batı'nın medeniyetini değil, teknolojisini gördüklerinden, Batı'nın aile hayatını değil, teknolojisini gördüklerinden, Batı'nın kanunlarını değil, teknolojisini gördüklerinden, Batı'nın ahlakını değil, inanç esaslarını değil, sadece bilimsel gelişmelerini gördüklerinden şok oldular. Belki 19. yüzyıldan itibaren diyebiliriz, İslam'ı savunma dönemi. Ve bu dönemde Müslümanlar İslam'da fikir özgürlüğü olduğunu söylemeye başladılar. Batı'nın bir takım kriterlerini aynen kabul ettiklerini ilan etmiş oldular. Batı'nın kriterlerinin bazıları doğruydu elbette. Fakat onlar aşağılık kompleksi içerisinde İslam'ı savunuyorlardı sadece. İslam'da sosyal adaletin olduğunu söylüyorlardı. İslam'da kadın haklarını söylüyorlar, anlatıyorlardı. Fikir özgürlüğünden bahsettiler. İslam'da işçi haklarından bahsetmeye başladılar. Sosyal adaletten bahsetmeye başladılar bu dönemde. İkinci dönemde yani savunma döneminde. İslam'ı savunma ihtiyacı duyuyorlardı o dönemde Müslümanlar. Ve işte Batı'da var olan bir takım şeylerin Müslüman alemde de olduğunu, İslam'da da olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı. İslam'ı cici göstermeye çalışıyorlardı bu şekilde. İslam'ı savunma ihtiyacı duyuyorlardı. Bu dönemin Müslümanları İslam haktır diyorlardı yani kısaca. İslam haktır diyorlardı sadece. Fakat daha sonra ise Müslümanlar üçüncü döneme girdiler. 20. asırda bu dönem başladı. Belki 19. asrın sonlarında bu dönem başladı. Ama 20. asrın ortalarına kadar devam etti. İkinci dönem 20. asrın ortalarına kadar veya ilk çeyreğine kadar devam etti. Ondan sonra ise Müslümanlar üçüncü döneme girmeye başladılar. Red dönemine, Batı'yı reddeden bir Müslüman toplum meydana gelmeye başladı. Öyle bir toplum henüz meydana tam olarak gelmediyse de, en azından Müslüman entelektüeller çapında, ulema çapında Batı'yı reddediş hareketleri başladı. Batı'yı reddeden Müslümanlar artık Batı'nın karşısında eziklik içerisinde değillerdi. Aşağılık kompleksi içinde değillerdi artık onlar. Artık onlar İslam haktır demiyorlardı. Artık onlar hak olan İslam'dır diyorlardı sadece. İslam haktır demek ile hak İslam'dır demek arasında dağlar kadar fark vardı. İkinci kuşağın Müslümanları İslam haktır derken, üçüncü kuşağın Müslümanları, Batı'yı reddeden Müslümanlar, İslam'ın üstünlüğünü iddia eden Müslümanlar ortaya çıkmaya başladı. Batı'yı reddetti ve kendine dönüş hareketleri başladı. Reddediş hareketleri, kendine dönüş hareketleri, özüne dönüş hareketleri, medeniyetime dönüş hareketi. İşte o zaman Müslümanların söylemleri de değişmeye başladı. Hak olan İslam'dır demeyi öğrendiler. İslam'dan başka hak yoktur demeyi öğrendiler. İnne dîne indellâhil İslam demeyi öğrendiler. Allah katında din İslam başka yok. Dolayısıyla Allah katında en üstün olan da İslam. Bunu söylemeyi öğrendi Müslümanlar. Hakkın sadece İslam'da olduğunu söylemeyi öğrendiler. İşte o zaman Müslümanlar gerçek Müslüman olmaya başladılar. Evet bugün hala 17. 18. yüzyıllardaki o şok dönemini yaşayan Müslümanlar vardır. Hala batının karşısında eziklik kompleksi içinde olan Müslümanlar hala vardır. Evet, içimizde bazı insanlar hala birinci kuşağın insanı. Ama belki bazı insanlar da ikinci kuşağın insanı. Maalesef nice cemaatler var ki hala ikinci kuşağın insanı durumundadırlar. Onlar hala İslam'ı savunma ihtiyacı duyuyorlar. Gariplerim, hala İslam'ı savunma ihtiyacı duyarlar. Hala İslam'ın üstünlüğünü anlayamamışlar. Hala dinler arası diyalogdan bahsederler. Hala İslam'ın hak olduğundan bahsederler. Ve onlar hala İslam'daki bir takım haklardan bahsederler. Böyle olan insanlar, ikinci kuşağın insanı ya da ikinci kuşağın cemaati olanlar hala mevcuttur. Fakat genel olarak düşündüğümüz zaman ümmet-i Muhammed'in içerisinden niceler üçüncü kuşağa geçiş yaptılar. Fert olarak da cemaat olarak da. Bazı fertler üçüncü kuşağa geçti. Hak İslam'dır demeyi öğrendi. İslam haktır demekten vazgeçti. Yani öyle cemaatler de ortaya çıkmaya başladı. İşte onlarda aşağılık kompleksi göremezsiniz. İşte o aşağılık kompleksine kapılmış olan nice insanlar var ki, onlar daima Batı'nın bir takım kriterlerine göre İslam'ı yorumlama ihtiyacı duyarlar. Batı'da en önemli kriter akıl ise, bilginin kaynağı Batı'da akıl ise, onlar da onlar gibi konuşmaya başlarlar. Nice ilahiyat profesörlerini TRT'de görebilirsiniz bu şekilde konuşurken. İslam'ın akla uygun olmayan, hiçbir hükmünün olamayacağını söyleyen ve normal insanların aklına uymayan hiçbir şeyin hadis de olsa, sahih hadis de olsa kabul edilemeyeceğini söyleyen, Buhari-i Şerif'te de geçse, Müslim'de de geçse, Buhari Müslim'in ittifak ettiği bir hadis de olsa, en kuvvetli hadis de olsa, mütevatir seviyesinde bir hadis de olsa, meşhur seviyesinde hadis de olsa kabul edilemeyeceğini söyleyen ilahiyat profesörleri görmeye başlarsınız. İnsanların akıllarını putlaştıran adamlar görürsünüz. Aşağılık kompleksi içerisinde her şeyi akla uygun hale getirmeye çalışan nice insanlar görürsünüz. Bunlar hala ikinci kuşağın insanıdırlar. Bunlar akıllarınca İslam'ı cici göstermeye çalışmaktadırlar. İnsan aklına uygun olmayan, normal insan aklına, Batı'nın kültür emperyalizmi altında yıllarca bombardıman edilmiş akla, her türlü şekilde tahrip edilmiş olan akla, hiçbir gerçeği kabul edemeyecek düzeye getirilmiş olan akla, Allah ile savaşan akla, bilginin kaynağı olarak sadece aklı gören insanların aklı, vahyi bir delil olarak görmeyen insanlar, onlar gibi konuşan insanları görürsünüz. Bunlar için artık bilginin kaynağı akıl olmuştur. Dolayısıyla akla uygun olmayan bir ayeti mutlaka onlar yorumlama ihtiyacı duyarlar. Akla uygun değilse, onun aklına uygun değilse, o takdirde ayetin manası mutlaka o değildir. Ona göre öyledir, o mutlaka başka bir yorum getirecektir ona. Ve öyle ifadeler görmeye başlarsınız ki, onlar güya taklidi reddederler. Güya taklidi reddederler. Ve hadisleri öyle anlamak gerekir ki derler. Hadislerin ruhunu anlamak lazım derler. Hadislerin şekline bakmak gerekmez derler. Resulullah sakal mı bırakmış mesela? Sakal bugün bırakmak gerekmez derler. Hatta öyle ileri giderler ki bunların içerisinden bazıları. Allah ve Resul namazı mı emretmiş? Siz namazı başka bir türlü kılabiliyorsanız kılabilirsiniz diyecek hale de gelirler. Eğer siz namazın şekli önemli değil diyecek adamlar çıkar bunların içerisinden. Şekil önemli değil derler. Ruha bakmak lazımdır derler. Eğer bir insan namaz yoluyla değil de mesela başka bir şekilde Allah'ı zikrediyorsa o da kabuldür diyecek noktaya gelirler. Allah Azze ve Celle eğer bir takım suçlar için bir takım cezalar getirmişse onların ruhuna bakmak lazım derler. O cezayı aynen tatbik etmek gerekmez derler. Bu çağa uygun olan şekle çevirebiliriz onu derler. Akla uygun olmayan hiçbir şey kabul edilemez derler. O gün içindi, bugün için hüküm değişebilir derler. Aşağılık kompleksi içerisinde İslam'ı savunduklarını zanneden bu ahmaklar Bunlar bu halleriyle İslam'ı değiştirdiklerinin, reforma gittiklerinin farkında mıdırlar bilmiyorum. Allah Resulü'nden gelmiş olan sahih rivayetleri, muhaddislerin sahih olarak gördüğü rivayetleri kabul etmezler. Çünkü onların aklına uygun değildir o rivayetler. Aşağılık kompleksi neden onlarda zuhur ediyordu? Neden İslam'ı bu şekilde savunma ihtiyacı duyuyorlar bu insanlar? Neden Allah ve Resulü böyle demiştir, mesele böyledir diyemiyorlar? Bu insanlar ne zaman hakkı, hakikati haykırarak söylerler biliyor musunuz? Bu insanlar ne zaman Allah ve Resulü böyle dedi, böyledir derler biliyor musunuz? Ancak İslam devletleri kurulur. Onun da ötesinde İslam medeniyeti kurulur. Ve İslam medeniyeti dünyanın her tarafında tek süper güç durumuna gelir. Bugün Avrupa ve Amerika'sı ne durumdaysa, geçmişte biz hangi durumdaysak, İslam medeniyeti dün dünyada hakim olan tek medeniyet idi. Yeniden o duruma geldiğimiz zaman işte o zaman bu aşağılık kompleksine kapılmış insanlar, işte o zaman bunlar İslam böyle söylüyor, böyledir diyebileceklerdir. Yoksa Müslümanlar bu durumdayken bu insanlardan böyle bir yiğitlik beklemeniz mümkün değil. Böyle bir yiğitlik beklemeniz boşunadır. Çünkü bunlar İslam'ı gerçekte yaşamamaktadırlar. İslam'ı yaşamayan insanların İslam'ın izzetini ve şerefini anlaması mümkün değildir. Benim Rabbim böyle söylüyor, o halde böyledir demesini bekleyemezsiniz. Yaşamayan bir insanda İslam'ı izzet ve şeref meydana gelemez. Bu insanlar yalnızca kitap okurlar. Bunlar sadece bilgilerini arttıran insanlardırlar. Fakat bunların hayatında İslam'ı göremezsiniz. Ne bunların aile hayatında İslam var, ne şahsi hayatlarında. Bunlar sadece belirli kademelerden geçerek profesörlüğe yükselirler. İşte bunlar özel olarak yetiştirilen insanlardırlar. Ve bunlar İslam düşmanlarının söylediği şeyleri söylemek için, din namına, Allah namına, kitap namına söylemek için görevlendirilmiş insanlardırlar. Bugün Allah ile savaşanlar, dinle açıkça savaşanlar ne söylemektedirler? Bizim için tek kaynak akıl demiyorlar mı? Allah ile savaşan insanlar, bizim için vahiy önemli değildir. Gökten gelen vahiy bizim için bilgi kaynağı değildir. Bizim için bilginin kaynağı akıldır. Yeryüzünde her şeyi akıl meydana getirmiştir demiyorlar mı? İşte onların söylediğini söylüyor bu ilahiyat profesörleri de. Onların içerisinden bu fikirde olanlar yani. Onlar da onların söylediklerini söylüyor. Akla uygun hale getiriyorlar akıllarınca İslam'ı. Sanki İslam akla uygun değilmiş. Fakat İslam belki senin aklın tarafından anlaşılamayan bir takım hükümler içerebilir. Sen aklının her şeyi anladığını iddia edebilir misin? Sen fiziğin zor bir meselesini mesela anlayabiliyor muydun okuldayken? Sen matematiğin zor bir mevzusunu anlayabiliyor muydun? Senin gibi bir insan tarafından yazılmış olan matematiği, senin gibi bir insan tarafından yazılan fiziği, kimyayı, tıbbı, mühendisliği anlayabiliyor muydun mektebinde okurken? Senin gibi insan tarafından yazılmıştı. Basit meselelerdi sana okulda gösterilen. Onu bile anlamakta zorluk çekmiyor muydun? Belki ileriki yıllarda daha kolay anlayabildin. Yaşın ilerledikçe, bilgin arttıkça belki daha ileriki zamanlarda anlayabildin. İnsanların yazmış olduğu ilimleri bile anlamakta zorlanıyorsun sen. Nasıl oluyor da Rabbinin kelamını sen aklına uygun olmadığı zaman hemen başka türlü yorumlamaya kalkışıyorsun? Resulünün kelamını aklına uygun olmadığı zaman aynen kabul etmekle mükellefsin. Hadis sahih olduktan sonra onu kabul etmekle mükellefsin. Bugün senin aklın, benim aklım onu almayabilir. Anlayamayabiliriz o hadisi veya ayeti. Ama onu başka türlü yorumlama hakkına sahip değilsin. Eğer hadis sahih isen, eğer başka türlü tevile müsait değil isen, eğer gerçekten Resulullah'tan sadır olmuşsan ve başka türlü yorumlanması da mümkün değil isen, onu aynen kabul etmekle mükellefsin. İslam'ı yaşamayan insanlarda İslami bir izzetin ve şerefin oluşmadığını görebiliyoruz. Allah Azze ve Celle bu izzeti ve şerefi ancak İslam'ı yaşayan insanlara vermektedir. İslam'ı yaşayan insan yalnızca masa başında kitap okuyanlar değil, yalnızca bilgisini arttırmak için okuyanlar değil. İslam'ı yaşayan insanlar, hayatlarında İslam olan insanlar, onların anlayabileceği bir takım mevzular var. Ama sadece kitap yazanlar, sadece kitap okuyanlar, İslam'ı yaşamayan ve İslam'a hizmet etmeyen, İslam için her şeyi göze almamış olanlara gelince, işte onlarda İslam'ı izzet hiçbir zaman meydana gelmedi ve gelmeyecektir. İşte onlar hiçbir zaman İslam'ı saf bir şekilde anlayamayacaklar. Safi bir İslam anlayışı hiçbir zaman onlarda hasıl olmayacak. İslam yaşamadıkları müddetçe hiçbir zaman sahabenin anladığı gibi anlayamayacaklar İslam'ı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını her gün gelen ayetlerde eğitiyordu. Sahabe-i kiram bilgisini arttırmak için kitap okuyor değildi. Sahabe yaşamak için okuyordu. Ya eyyuhel müzzemmil dediği zaman Allah hemen bekliyordu sahabe, Rabbim ne emredecek? Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile nısfahu evin kusminhu kalile evzid aleyhi ve reddilil Kur'ane tertile inna senulki aleyke kavlen sakile. Allah böyle mi dedi? Geceleyin kalk namaz kıl mı dedi? Gecenin yarısı kadar kalk namaz kıl mı dedi Allah? Gecenin yarısından biraz daha az mı kıl dedi? Biraz arttır mı dedi onun üzerine? Geceliğin kalk da Kur'an oku mu dedi Allah? Sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Onu başarabilmen için, o görevi yüklenebilmen için. Ey örtüye bürünen Habibim, geceleyin yatan Habibim. Yahut da peygamberlik göreviyle, görevlendirilmiş olan peygamberlik görevi gibi bir görevle sarılmış adeta elbise gibi, battaniye gibi. Peygamberlik göreviyle sarılmış olan Habibim, bu görevi yerine getirebilmek için geceleyin kalkacaksın. Sen ve seninle beraber iman etmiş olanlar geceleyin kalkacaksınız ve Rabbinize secdeye duracaksınız, teheccüd namazları kılacaksınız. Hem de uzun uzun, gecenin yarısı kadar, biraz daha az veya biraz daha çok, saatlerce, en az 3-4 saat demek bunun manası. Mevsimine göre değişir, 6-7 saate kadar çıkar bu. Saatlerce Rabbine divana duracaksın. Secde edeceksin. İşte bu şekilde ancak bu yükü kaldırabilirsin. İşte ancak o zaman İslam'ı izzeti ve şerefi taşıyabilirsin. Rabbim mi diyor, tamam diyebilirsin. Eğer ibadetle kendini terbiye etmezsen, o takdirden hiçbir zaman sende o maneviyatın hasıl olması mümkün değil. O maneviyat hasıl olmadığı zaman da her hükmü kendi kafana göre anlamak zorunda hissedeceksin kendini. Hiçbir zaman teslimiyetçi olamayacaksın. İskale lehu rabbuhu eslim. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'e teslim ol demiştin. Kale eslemtu li rabbil alemin. Nasıl bunu söyledin? Teslim oldun dedi alemler Rabbine. Çünkü İbrahim İslam'ı yaşıyordu aleyhisselam. İslam'ı yaşayan insanda öyle bir teslimiyet hasıl oluyor. Allah Azze ve Celle geceleyin kalk mı dedi, kalkıyordu sahabe. Allah Azze ve Celle felâ tutayil mükezzibin mi dedi. Kafire itaat etmeyeceksiniz mi dedi. Sahabede hemen kafirle mücadele anlayışı gelişiyordu. Allah Azze ve Celle kafire itaat etmeyin mi diyordu. Allah'ın Resulü ve ona iman etmiş olan müminler artık kafire itaat etmiyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara taviz vermeyin mi dedi. وَدُّ لَوْ تُطْحِنْ فَيُطْحِنُونَ İstiyorlar ki sen onlara yumuşaklık gösteresin, onlar da sana karşı yumuşaklık göstersinler. Senden taviz koparmak istiyorlar. Sana taviz verecekler ve senden taviz koparacaklar. Bu şekilde senin dinini paramparça edecekler. Senin dinini bozacaklar. Yavaş yavaş sendeki İslam'ı, izzeti, şerefi kaybettirecekler. Seni taviz vermeye alıştıracaklar bu şekilde. Ya Muhammed bir sene gel, sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin Rabbine tapalım dediklerinden Allah reddedecek. فَلَا تُطَيْ الْمُكَذِب۪ينَ diyecek. O zaman diyecekler, gel bunu yapmıyorsan, bunu yapmıyorsan bari bizim putlarımıza elini sür, yani saygı duruşunda bulun diyecekler. Allah diyecek ki فَلَا تُطَيْ الْمُكَذِب۪ينَ, hayır böyle bir şey olamaz. saygıda da bulunamam ben senin putuna. Allah ne emrettiyse sahabe yapıyordu. Allah Azze ve Celle tavizsiz bir hareket modeli ortaya koyuyordu bu şekilde. Allah diyordu ki, de ki onlara ey Resulüm, kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun. De ki onlara ey kafirler, tatmam tattığınızı onlara böyle söyleyeceksin. Böyle mi dedi Allah? Resulullah öyle söylüyordu kafire. La a'budu ma ta'budun diyordu hemen. Tapacak değilim. Tapıyor değilim, tapacak değilim taptıklarınıza. Allah ne söylüyorsa Resulullah onu söyleyebiliyordu. Allah Azze ve Celle infak edin mi diyordu Müslümanlara. Malınızı Allah yolunda verin mi diyordu. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semavatu vel ard uiddet lil muttakin. Allah böyle mi söylüyor? Sahabede hemen yarış yapılıyor. Cennetlere koşun mu diyor Allah. Sürat gösterin. Ve sari'u. Sürat kelimesi Türkçe'de var. Sürat gösterin. Acele edin yani. Rabbinizin affına, Rabbinizin mağfiretine acele edin. Cennetlere acele edin. Gökler ve yer kadar genişliği o kadar büyük olan cennetlere koşun mu diyor Allah. Hemen koşmaya başlıyordu sahabe. Nasıl koşacağım ya Resulallah? Bedir Savaşı'nın mesela başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennetin genişliğinin gökler ve yer kadar olduğunu söylediği zaman bir sahabi o sırada onu işitti ve dedi ki ya Resulallah ne kadar güzel. Allah Resulü dedi ki sen neyi kastediyorsun bu sözünle? Ne kadar güzel derken neyi kastettin? Sahabi dedi ki ya Resulallah onlardan olmayı kastettim. Cennet bu kadar güzelse ben de cennetliklerden olmak istiyorum. Elinde hurma yiyordu o sırada. Hurma yemeye devam etti. Sonra birden kendine geldi. Dedi ki bu hurmalar mı bana engel oluyor? Madem ki cennet böyle. Madem ki Rabbim bana cennetlere koşun diyor. O halde daha ne bekliyorum dedi. Elindeki hurmaları attı ve düşmana hücum etti. Şehit oluncaya kadar savaştı onunla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bu şekilde eğitiyordu. Allah neyi emrettiyse sahabe aynısını yapmaya başlıyordu. Allah Azze ve Celle infak edin mi diyor. Allah Azze ve Celle infak edin mi dedi. Sahabe-i kiram infak etmeye başladılar. Onlar bildiklerini yaşamak için öğreniyorlardı. O neslin ortaya çıkmasında bu çok önemli bir faktör olmuştu. O neslin ortaya çıkması sadece bilgilenmelerinden kaynaklanmıyordu. Aynı kitap bizim de elimizde. Aynı hadisler bizim de elimizde. Eksik olan yalnız Resulullah mı acaba? Elbette ki Resulullah'ın aramızda olması çok önemli bir faktördü. Elbette ki o aramızda olsaydı biraz daha farklı olacaktı. Ama şunu bilesiniz ki aramızda Resulullah olsa da her gün bizimle yemek yese de vallahi İslam'ın hükümlerine uymak yine de kolay olmayacaktır bugünün şartlarında. Bugün mesele sadece Resulullah'ın eksikliği meselesi değil. Bugün bütün eksiğimiz bundan ibaret değil. Biz bilgimizi arttırmak için kitap okuyoruz. Biz bilgimizi arttırmak için, kültürümüzü genişletmek için. İşte öyle olanlar, öyle olan profesörler, öyle olan kitap yazarları, işte onların hayatında İslam olmayınca onların İslam'ı bozmaması mümkün değil. Çünkü İslam'ı yaşamayan insanın İslam'ı anlaması mümkün değil. Kur'an'ı yaşamayanın Kur'an'ı hakkıyla anlaması mümkün değil. Kendi fikirlerini Kur'an zannetmemesi mümkün değil. Kur'an'a uyması mümkün değil. Kur'an'ı kendisine uydurmaması da mümkün değil. Zamanla Kur'an'ı kendisine uyduracak. İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, nasıl yaşıyorsanız o şekilde inanmaya başlayacaksınız. Yaşamak zorundasınız İslam'ı. Allah Azze ve Celle müminlerin samimi olarak yaşamalarını emrediyor ama yaşayacaksınız ama samimi olarak yaşayacaksınız. Daha evvel de nakletmiş olduğum hadisten helekel nâsü illel âlimûn ve helekel âlimûn illel âminûn ve helekel âminûn illel muhlisûn. İnsanlar helak olmuşlardır alimler hariç. Alimler de helak olmuşlardır ilmiyle amel edenler hariç. İlmiyle amel edenler de helak olmuşlardır. İhlaslı olanlar hariç. Vel muhlisûn alâ hatarin azîm. Acaba ihlaslı olanlar da kurtulmuş mu? Hayır. Onlar da kurtulmuş değil. Onlar da kurtulmadı. Onlar da büyük bir tehlike üzerindedirler. İhlaslı olabilirsin. Ama şeytan sana sağ tarafından gelebilir. Seni de kandırabilir Allah ile. Allah ile seni kandırabilir. Kur'an'la seni kandırabilir. Ayağın kayabilir bir yerde. İhlaslı olsan da kurtulmuşsun demek değil. Dikkat etmek zorundasın yine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihlasın önemini anlatırken buyuruyor ki kıyamet gününde Allah Azze ve Celle üç kişiyi çağırır evvela. Alimi, hafızı yahut da Kur'an okuyanı, sonra şehit olanı, sonra da zengin olan, cömertlik yapan adamı. Allah bunları çağırır ve sorar. Der ki zengine, sana ben mal mülk vermiştim dünya hayatında, ne yaptın onunla? Der ki ya Rabbi senin uğrunda harcadım, cömertlik yaptım, infak ettim. Bana 700 katını verecektin ya. Ben de onun için nifak ettim Allah'ım. Allah der ki yalan söyledin. Sen ne kadar cömert desinler diye infak ediyordun. Cömertlikte bulunuyordun. Ve zaten öyle de denildi. Atın bunu cehenneme. Atarlar cehenneme. Sonra Allah Azze ve Celle öbürünü çağırır hafızı. Kur'an okuyan adamı çağırır. Bunların sırası farklı da olabilir, önemli değil. Kur'an okuyan adamı çağırır, ondan sonra ona sorar. Ne yaptım ben kitabımla? Sana kitabı vermiştim. Der ki Allah'ım senin kitabını okudum her gün. Her yerde okudum. Allah der ki yalan söyledin. Melekler de der ki yalan söyledin. Sonra Allah buyurur ki ne kadar güzel okuyor desinler diye okuyordum. Siz bunu ilim adamları için de düşünebilirsiniz. Mesele ihlas meselesidir çünkü. Konuşanlar için de düşünebilirsiniz. Ne kadar güzel konuşuyor desinler diye konuştum. Sana böyle de diyebilir Allah Azze ve Celle. Ne kadar bilgili desinler diye kitap yazdın. Her neyse, hangi şey yapıyorsan artık. Sana böyle söylenebilir. Ve Allah Azze ve Celle der ki, zaten öyle de denildi. Ne kadar güzel okuyor da dediler. Ne kadar güzel konuşuyor da dediler. Ne kadar bilgilidir de dediler de dediler demez olasıcalar. Sen de hep onları dikkate alıyordun. İnsanlar dikkate aldın, Allah'a dikkate almadın. Ve işte o zaman Allah buyurur ki atın bunu cehenneme. Atarlar onu da cehenneme. Sonra Allah şehidi çağırır. Ne yaptın der benim için. Der ki ya Rabbi daha ne yapayım, canımı bile verdim senin uğrunda. Allah der ki yalan söyledin. Melekler de der ki yalan söyledin. Allah der ki sen insanlar ne kadar cesur kahraman desinler diye savaştın. Öyle de denildi, mükafatını aldın yani dünyadayken. Atın bunu cehenneme. Benim için savaşmadın sen. Evet amel yaptın. Ama ameli benim için yapmadın. Benim için yapmadığın ameli ben kabul etmem. %90'ı benim için olsa bile. %10'unu insanlar için yaptıysan kabul değil. %100'ünü Allah için yapmadıktan sonra Allah o amelleri kabul edecek değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihlasın önemini, amelin önemini ama ihlaslı amelin önemini bu şekilde ortaya koyuyordu. Sahabe-i kiram yaptığını Allah için yapıyordu. Ondan dolayıdır ki nafile ibadetler gizli yapılıyor İslam'da. Sünnet namazlar hatta camide değil esas olarak evde kılınması gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri evinde kılardı. Camide sonra camiye farzı kılmaya gelirdi sadece. Sünnet olan ibadetler cemaatle yapılmıyor. Sünnet olan ibadetler teravih namazı dışında cemaatle yapılmıyor. Sünnet olan ibadetler sesli bir şekilde yapılmıyor. Riyakarlık olmasın diye. Farzla benzemesin diye. Riyakarlık olmasın diye. Farzla karışmasın diye. İhlasla ibadet edebilirsin diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ihlasla ibadet etmeyi öğretiyordu. Ve işte o ibadetlerin içerisinde bir ibadet var ki hepsinden zor olan belki o. İşte Kur'an-ı Kerim ondan bahsediyor bize. فَلَقْتَحَمَ الْاَقَبَ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْاَقَبَ فَكُّ رَقَبَ. Akabe'ye tırmanamadın. Akabe demek sarp yokuş demek. Dik bir yokuş. Dik yokuşa tırmanamadı, gücü yetmedi, gözü kesmedi. İktiham demek.
İktiham atılmak demek. Yani bir görev verildiği zaman göreve atılmak demek. Akabe'ye atılamadı. Akabe önüne çıktığı zaman ben buradayım diyemedi. Ben de varım diyemedi. Baş üstüne diyemedi. Felakta hamel akabe. Akabe'ye tırmanamadı. Akabe'yi tırmanmayı göze alamadı. Ve medrake men akabe. Akabe'nin ne olduğunu sen nereden bilirsin? Veya sana ne bildirdi ey Resulüm? Yani sen bile bilemeyebilirsin. Akabe öyle bir şey ki fekkur akabe. Bir boynu kurtarmak. Bir insanı kurtarmak. Bir köleyi kurtarmak. Bir köleyi satın alıp azat etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir köleyi satın alıp da azat eden adam ona öyle bir sevap verilir ki kölenin eline karşılık kendi eli, ayağına karşılık kendi ayağı, kölenin bütün uzuvlarına karşı kendi uzvu cehennemden kurtulur. Allah Resulü fekkur akabeyi bu şekilde izah ediyor. Bir boynu kurtarmak, bir insanı köle yapılmış olan bir insanı kurtarmak böyle sevap olursa, bedeni, cesedi esir edilmiş olan bir insanı kurtarmak böyle sevap olursa, ruhu esir edilmiş olan insanı kurtarmak daha nasıl sevaptır siz anlayabilirsiniz. Bir insanı kurtarmak böyle sevap olursa, bir insanın bu dünyasını kurtarmak, bedenini kurtarmak, şerefini kurtarmak böyle sevap olursa, bir milletin evladını kurtarmak daha nasıl sevaptır siz düşünebilirsiniz. Fekkur rakabenin içerisinde bu. Evet, boynu kurtarmanın içerisinde, boyunları kurtarmak, bir nesli kurtarmak için faaliyet yapmak. Yani felakta hemen akabe, akabeye tırmanamadı. Bir neslin kurtarılışı için faaliyete gel katıl dediler. Sen de gel katıl dediler bu faaliyete. Senin de bir tuzun olsun bu çorbanın içinde dediler. Felakta hemen akabe, ama gücü yetmedi. Katılamadı, gözü kesmedi. Neslin kurtarılışı için gayret gösteremedi. Neslin kurtarılışını göze alamadı. Bu yolda gayret gösteremedi. Malıyla, canıyla neyi varsa ortaya koyamadı. Allah Azze ve Celle bilmemizi değil, bildiklerimizle amel etmemizi istiyor bizden. Allah Azze ve Celle bildikleriyle amel eden bir ümmet, bir nesil meydana getirmek istedi. Çünkü böyle olmayan bir nesil, bir medeniyet meydana getiremez. Kanunlarla, şeriatla bir medeniyet kuramazsınız. İslam devleti başka, İslam medeniyeti başkadır. Osmanlı'nın son zamanlarında İslam kanunları vardı. Ama İslam medeniyeti yoktu. İslam medeniyeti çökmüştü artık o zaman. Demek ki kanun başka, medeniyet başka. Allah Azze ve Celle bir devlet değil sadece. Bir medeniyet kurmak istiyordu. O yüzden yaşayan insanlar olmalarını istedi. Ve sahabe-i kiramı daima Allah amele sevk ediyordu. Daima amele. Allah Azze ve Celle geceleyin kalk namaz mı kıl dedi sana. Geceleyin kalkacak namaz kılacaksın. Geceleyin kalkıp namaz kılmayan adamın يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّ الْقُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلَيْ anlayamaz, anlaması mümkün değil. İnfak etmeyen adamın Allah yolunda para vermenin ne demek olduğunu anlaması mümkün değil. Eğer irşat görevi yapıyorsa, irşatla ilgili ayetleri anlayabilir, sözlü cihadı anlayabilir ama silahlı cihat yapmıyorsa mesela, silahlı cihat yapmayan adamın silahlı cihatla ilgili kıtal ayetlerini yani anlaması mümkün olmayacaktır. Hangi ayetleri yaşıyorsanız onları anlayabilirsiniz. Namaz kılmayanın namazla ilgili ayetçi anlaması mümkün değil. Anlatmayanın, sözlü cihat yapmayanın, Kur'an'la cihat yapmayanın cihatla ilgili ayetleri anlaması mümkün değil. Kıtalla ilgili ayetleri Çeçen mücahitleri bizden çok daha iyi anlayacaktır. Filistinli bir kardeşim benden daha iyi anlayacaktır. Kıtalla ilgili ayeti Çeçen benden daha iyi anlar. Çünkü o kıtal yapmaktadır. Ben ise onun kitabını okumaktayım. Çeçen mücahidinin anlamış olduğu kıtal ayetinin masa başında kitap okuyanın anlaması mümkün değil. Masa başında kitap okuyan adamın cihat yapmayan, sözlü cihat yapmayan, İslami faaliyetler yapmayan adamın anlaması mümkün değildir. Neyi yaşıyorsanız onu anlayabilirsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı ibadetti. Onun ibadeti için özel bir zamanı yoktu. Özel zamanı olan ibadetler tabii ki var, namaz gibi, oruç gibi, ama Resulullah için esas itibariyle 24 saat ibadet demekti. Zaten ibadet kelimesi 24 saati içine alan bir kelimedir. 24 saatiniz ibadet olabilir. Helal para kazanmak isteyen adam, onun helal para kazanmak için İslam'ı yaşayan bir insan olmak şartıyla helal para kazanmak için göstermiş olduğu gayreti de Allah ibadet kabul ediyor. Hatta adil bir tacir, hakkıyla malını satan, insanları kandırmayan bir tacirin, tacirle ilgili hadisten Allah Resulü onun şehitlerle beraber olacağını ifade ediyor. Allah yolundaymış gibi, ticaret yolunda olan bir adam sanki Allah yolunda bir mücahitmiş gibi. 24 saatiniz ibadet olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanını birkaç kısma ayırıyordu. Bir kısmını ailesi için ayırıyordu. Bir kısmını ashabı için ayırıyordu. Bir kısmını Rabbi için ayırıyordu. Eğer ashabı için ayırdığı zaman yetmediyse, ailesi için ayırmış olduğu zamandan alıyordu. Biraz ondan ilave ediyordu ona. Ama Rabbi için ayırmış olduğu zamandan almıyordu. Rabbi için ayırmış olduğu zamana dokunmuyordu. Daima Rabbini zikrediyordu. Ve her anı zikirdi. Evinden çıkarken Rabbini zikrederdi. Girerken zikrederdi. Af buyurun tuvalete girerken Rabbini zikrederek girerdi. Şeytandan Allah'a sığınırdı. Çıkarken Allah'a hamd ederek çıkardı. Ayakkabısını giyerken de, camiye girerken de, gecenin yatağında sağdan sola döndüğünde de daima hali zikir idi. Ashabıyla beraber otururken eğer konuşmuyorsa o anda Estağfirullah ve etûbü ileyh derdi. La ilahe illallah derdi. Subhanallah ile bihamdihi derdi. Daima hali zikirdi. Onu öyle görenler de zikri ondan öğreniyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara zikri öğretebilmek için toplu zikir ve sesli zikir yaptırmadı. Allah Resulü zikri onlara öğretebilmek için kendisi yaptı ve gösterdi. Kendi duyacağı kadar bir sesle, yanındaki insanların duyabileceği kadar bir sesle Rabbini zikrediyordu. Boş kaldığı zamanlarda daima Rabbini zikrediyordu. Ve onu görenler de onun gibi oluyorlardı zamanla. Her anları zikirdi. Haftanın belli bir saatini beklemiyorlardı o zaman. Öyle alışıyorlar, öyle o şekilde Allah Resulü onları eğitiyordu. Kendisi yapıyordu ve onlar da ona bakarak yapıyorlardı. Veya bazen de ben böyle yapıyorum diyordu. Böyle yapana şu kadar sevap vardır diye ilan ediyordu. Öyle yapmalarını istiyordu. Her kim namazdan sonra 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber der. Sonra 100'üncüsünde de La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir dersem, denizli köprü kadar olsa günah affedilir diyerek ashabını o şekilde Rabbini zikretmeye, Rablerini zikretmeye teşvik etmiş oluyordu. Allah Resulü yaşıyordu. Her anında yaşıyordu, belli bir saatte değil. Her anı zikirdi. Daima Rabbi ile beraberdi. Büyükler büyüğü, Allah Resulü'nün hayatı buydu. Ve bu şekilde Allah'tan korku vardı. Bir taraftan mükemmel bir ibadet. Gönül huzurunu ibadette buluyordu Allah Resulü. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Allah ferman ediyor. Dikkat ediniz ey insanlar. Başka bir şekilde değil. Sadece Allah'ı zikretmekle kalpler tatmin olabilir. Başka bir şekilde tatmin olamaz yani. Kur'an okumak bir zikir. Kitap okumak bir zikir. Bu meclis şu anda bir zikir meclisi. İlim meclisi bir zikir meclisi aynı zamanda. Allah'a tefekkür etmek bir zikir. Namaz kılmak bir zikir. Allah Allah demek de bir zikir. Subhanallah ve bihamdihi demek de bir zikir. Ama sadece onlar zikir değil. Kur'an okumak da zikir. Bütün ibadetler bir zikir olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bu şekilde eğitiyordu. Her anlarında zikir yapmalarını onlara öğretiyordu. Daima Kur'an okuyordu sahabe. Bunu yaparken zikir yaptığının farkındaydı. Savaşa giderken atın üzerinde Kur'an okuyordu. İndiği zaman da yine tozun toprağın içerisinde Kur'an okumaya devam ediyordu. Bu şekilde yetişmişti sahabe. Böyle bir medeniyet kurabilmişlerdi. Medeniyet kuran insanlar yaşayan insanlardır. Yaşamayan insanların medeniyet kurmaları mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem bir taraftan bütün huzurunu ibadette bulurken diğer taraftan da Allah'tan korkuyor. Yine İslam'ı yaşamak konusu içerisinde ele almanız gereken bir konu da bu. Allah korkusunun kalbe yerleşmiş olması. Allah korkusunun kalbe yerleşmiş olması. Haramdan ve şüpheli şeylerden korkmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem innel halale beyin vel harama beyin buyuruyor. Helal de belli, haram da belli. Bu ikisi arasında bir takım şüpheli şeyler var diyor. Helalle haramın arasında bir takım şüpheli şeyler var. Her kim bunlardan kendisini korursa dinini ve ırzını korumuş olur. Her kim bunlara düşecek olursa harama düşmüş olur. Şüpheli şeylere düşen adamın hali. Yasak olan bölgenin kenarına kadar koyunlarını getiren, orada otlatan çobanın haline benzer. Koyunları sanki oraya girecekmiş gibi. Her an koyunları o yasak olan bölgeye girebilir. Allah Resulü bu hadisiyle demek istiyordu ki şüpheli şeylerden uzak durun. Yasak olan bölgenin sınırına kadar gelmeyin. Harama kadar yaklaşmayın. O yüzden ulema demiştir ki adaplar sünnetleri korur. Sünnetler de farzları korur. Adaba dikkat etmeyen adam, adaptır nasıl olsa farz değildir ya, yaparım yapmam ben bileceğim iş diyen adam. Evet, isterse yapmasın ama şunu bilsin ki, adaba ve sünnete dikkat etmeyen, adaba dikkat etmeyen sünnetlere de dikkat etmez. Sünnetlere dikkat etmeyen zamanla farzlara dikkat etmez hale gelir. Dikkatsiz olma onda bir kişilik halini alır. Dikkatsiz bir insandır artık o. Artık hiçbir şeyi önemsemeyen bir insandır. İşte öyle insanlar zuhur etmeye başladı. İslamcı geçindi bu insanlar. Hayatlarında İslam olmayan adam İslamcı olamaz. Hakiki İslamcı kimdir? İslam'ı savunan adam değildir hakiki İslamcı. İslam'ı yaşamak gerektiğini savunan adam da değil. İslam'ın kanunlarını savunan adam da değil. Kitabı savunan adam da değil. Hakiki İslamcı sadece ve sadece İslam'ı savunan ama İslam'ı savunurken İslam'ı yaşayan adam. Allah'ı severek İslam'ı savunan adam. Allah'ı sevdiği için İslam'ı savunan adam. Allah'ı sevmeyi başarmış adam. Her neye baksa Allah'ı gören adam. Göğe baktığı zaman Allah'a muhabbeti artan adam. Bir sineğe baktığında Allah'ı görebilen adam. Hakiki İslamcı olabilmek için Allah'ı görmek lazım evvela. Allah'ı görmeyen adam Allah'ı sevemez. Allah'ı sevmeyen hakiki İslamcı olamaz. Mahlukatına bakarak Allah'ı görebilir Müslüman. Dikkatle bakan adam mahlukatta Allah'ı görebilir. Allah'ı görmemiş, Allah'ı sevmemiş bir insanın İslamcı olması mümkün olmadığı gibi yaşamayan adamın da İslamcı olması mümkün değil. İslam'ı savundu gençler. 80'li yıllarda çıkan kitapları okudular. Kitaplar güzeldi ama belki o zamanın gençleri için uygun değildi. Yeni doğan bir çocuk için süt lazımken kebap yedirmeye benzer bu. Yeni doğan çocuğa süt içirmek lazımdı ama onlar başka kitaplar okudular. Daha başka kitaplar okumaları gerekirken iman yerleşmeden kalbine, ibadetleri güzelleşmeden, ahlakı güzelleşmeden cihatla ilgili, İslami hareket modeliyle ilgili kitaplar okudu. Boyundan büyük kitaplar okudu. O zaman hazmedemedi onu. Hazmedemeyenler kustular. Kustular, etrafına saldırdılar. Sağa sola kafir, münafık, tağut, belam dediler herkese. Bilir bilmez konuştular. Bazıları doğruydu söylediklerinin. Bazıları yanlıştı. Bilir bilmez konuşuyorlardı. kusuyorlardı yani, hazmedemiyorlardı. Öğrendiklerinizi yaşamadığınız zaman kusarsınız. Bu adeta vücuttaki midenin, bağırsak sisteminin çalışmamasına benzer. Yemek yediğiniz zaman eğer bağırsak sisteminiz çalışmıyorsa, midenizde rahatsızlık varsa, hazmedemiyorsanız, o yemek size fayda yerine zarar verecektir. Yemek üzerine yemek yiyin, hiçbir istifade edemeyeceksiniz. Yedikçe daha çok zarar göreceksiniz. Yedikçe mideniz daha beter olacak. İşte aynen onun gibi. Yaşamayan insanlar kitap okudukça daha beter oldular. Yaşamayan insanlar kitap okudukça daha büyük günahlara düştüler. Kustular etraflarına. Yaşamadılar İslam'ı. Kimisi ilmini hakim olanların menfaatleri doğrultusunda kullandı. Hakikatleri açıklamadı. Hakim olan güçler, bir takım mihraklar onlara neyi anlatmalarını istiyorsa, nasıl bir din anlatmalarını istiyorsa onlardan, onlar onları anlattılar sadece. Gerçek dini anlatmadılar. Allah'ın hakimiyetinden bahsetmediler onlar. Onlar işi felsefeye döktüler. Onlar daima İslam'daki işçi haklarından, sosyal adaletten, şundan bundan bahsettiler. Veya namazdan, oruçtan bahsettiler. Kimisi orman haftasından, verem savaş haftasından bahsetti. Hakkı ve hakikatleri anlatmadılar. Allah'ın hakimiyetini öğrenmemiş olan insanlara çok daha sonraki meseleleri öğretmeye kalkıştılar. Bilgilerini hakim olan güçlerin istekleri doğrultusunda kullandılar. Daha evvel de ifade ettim hatırlarsanız. Allah Azze ve Celle İsrail oğullarından birisinin Musa Aleyhisselam zamanında yaşamış olan ve Musa ile savaşan, Musa ile mücadele eden, hakim olan kafir düzenin istediği doğrultuda bilgisini kullanmaya kalkışan, bazı İsraili rivayetlerde adının Belam olduğu söylenen, adının ne önemi var ki? Ama dini bilen ama yaşamayan bir insandan bahsediyor Kur'an. Ondan bahsederken فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْكَلْبِ diyor. O onun misali. Dini öğrenmiş ama yaşamayan adamın ve o dini bilgisini kafir güçlerin istediği doğrultuda kullanan, hakkı ve hakikati haykırmayan adamın hali فَمَسَلُهُ onun misali كَمَسَلِ الْكَلْبِ köpeğin misali gibidir. Köpek gibidir. اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَسْ اَوْ تَتْرُكُ يَلْهَسْ üzerine gitsen de solur, gitmesen de solur. Dişini, affedersiniz, dilini çıkartmış, soluyan bir köpek gibi. O kadar hırslı ki yani, her zaman yemek isteyen bir köpek gibi, hiç doymak bilmeyen bir köpek gibi, hiç doymaz o. Kur'an, bilen ve yaşamayan adamın halini onunla, köpeğe benzetiyor. Hatırlayın, daha evvel de söyledim. Allah kitabında, nezih olan kitabında, beli olan kitabında, edebi olan kitabında, haya sahibi olan Allah Azze ve Celle, hayasız ifade kullanmayan Allah, kitabında Firavun için bile, Nemrut için bile, Ebu Cehil için bile, Ebu Leheb için bile köpek demeyen Allah, dini bilen ama yaşamayan ve dini bilgisini başka amaçlar için kullanan kimse için köpek ifadesini kullanmaktadır. İmam Gazali Rahimahullah da böyle insanlar için diyor ki, bazı insanların ilim öğrenmekten maksadı dünyadır, makamdır, paradır. Böyle insanların yapması gereken şey ilmi bırakmaktır. Bunların yapması gereken şey ilmi bırakmaktır. Bunlar ilmi bırakmalı. Bunlar kendilerine farz olan, farz-ı ayn olan meseleler, namazın farz olan kısımları gibi, orucun farz olan meseleleri gibi, bir Müslüman için yani gerekli olan asgari bilgileri aldıktan sonra bunlar ilmi bırakmalıdırlar diyor. Çünkü bu insanların bilgisi arttıkça daha tehlikeli olmaktadırlar. Çünkü bunların niyeti bozuktur. İlim öğrenirken niyetin evvela salih olması lazımdı. Evvela ilim öğrenen kimsenin niyeti amel etmek olmalıydı. Öğretmekten de önce amel etmek olmalıydı niyeti. Ama amel etmek niyeti olmayanlar, onlara tesir etmedi ayetler ve hadisler. Onların hayatına girmedi ayetler ve hadisler. Onlar sadece Kur'an'ın gevezeliğini yaptılar. Allah onlardan olmaktan muhafaza eylesin. Ve Allah azze ve celle o kadar öfkelidir ki böyle olanlara, o kadar öfkeli ki, yaşamayan alimlere o kadar öfkeli ki, onlar hakkında ağır ifadeler kullanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hem onun her anı ibadet idi, hem de onda öyle bir korku vardı ki, öyle bir korku vardı ki, bir gün yatağında, Resulullah'ın yatağında, Resulullah'ın evinde, haram olur mu? Kendi yatağında bir hurma bulmuştu Resulullah. O anda düşünmedi ve yedi. Sonra korktu. Acaba dedi bu hurma zekat mallarından olmasın? Acaba bu hurma zekat mallarından olmasın? Allah Resulü'nün evinde haram olur mu? Allah Azze ve Celle böyle bir şeye müsaade eder mi? Zekat Allah'ın Resulüne ve onun ehl-i beytine haram. Resulullah zaten kendisinin hakkı olan ganimetleri bile dağıtıyor fakir fukaraya. Zaten zekat almış değil hayatında. Sadaka almış değil hayatında. Ve Resulullah'ın evinde sadaka olur mu? Olsa olsa hediye olur onun evinde. Ama yine de Allah Resulü Allah'tan öyle korkmaktadır ki. Yine de o bir hurmadan dolayı ödü kopuyordu Resulullah'ın. Onun eğitiminden geçen Ebu Bekir Sıddık'ta da aynısını görürsünüz. Ömer'de de görürsünüz, İbn-i Mesud'da da görürsünüz aynısını. Ebu Bekir Sıddık'a bir ara bir yiyecek getirdiler. Onu yedi, onu sormadan yedi. Her zaman sorardı yerken. Bazı rivayetlerde ismi belirtilmiyor getiren kişinin. Bazı rivayetlerde ise kendisinin hizmetçisi olan Nuayman olduğu söyleniyor. Nuayman dedi ki kendisine, her zaman sorardın ya emir el müminin. Bu neredendir derdin, bu defa sormadın, neden sormadın? Dedi ki çok acıkmıştım, sormak aklıma gelmedi. Neredendir bu dediği zaman, o şahıs dedi ki ben zamanında cahiliye devrindeyken bazı insanlara muska yazardım. Daha cahiliye devrindeyken Müslüman olmadan evvel tılsımlar yazardım ben. İşte zamanında yine böyle bir şey yazmıştım. Ve ben bu insanlara da bundan dolayı bir alacağım vardı. Geçen de gördüm o insanları da onlardan aldım alacağımı. İşte bu o yiyecekti dedi. Sıddık radıyallahu anh hemen elini boğazdan götürdü ve kusmaya çalıştı. Kusamadı ama yine kusmaya çalıştı ve sonunda başardı. Ne yapıyorsun dediler. Neden kusmaya çalışıyorsun? Senin bunda günahın yok ki. Senin bir kabahatin yok ki. Bilmedin ki yerken. Tılsım yazı, tılsımdan elde edilmiş olan paranın mideme girmesini istemiyorum diyordu. Ve Allah'ım beni affet diyordu. Eğer damarlarıma birazcık gittiyse beni affet diyordu. Hazreti Ömer'de de aynı korkuyu göreceksiniz. Onda da aynı şey var. Bütün sahabe-i kiramda aynısı var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları haramdan korkacak bir şekilde itiyordu. Hatta şüpheli şeylerden de korkacak bir şekilde itiyordu. Ve Resulullah buyuruyordu ki şüpheli şeylere düşen adam harama düşer. Bir gün gelir harama düşer yani. O yüzden buyuruyordu ki de'me yaribuk ile me'le yaribuk. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırak. Sen düşürmeyen şeylere bak. Eğer şüphen varsa bir şeyde, haram olabilir diye korkuyorsan, takva sahibi olmak istiyorsan, onları da bırakmak zorundasın. Allah Resulü'nün ashabı öyle söylüyordu. Allah Resulü'nün ashabı öyleydi ki diyor rivayette, bizden birisi bir harama düşmemek için, harama düşeriz korkusuyla 70 tane mübahı bırakırdık. 70 tane helali bırakırdık. Belki haram mı acaba diye korkumuzdan helalleri bile terk ettiğimiz olurdu. İşte takva buydu. Takva buydu ama aşırı gitmek demek değildi tabi. Dinde aşırı gitmek manasında değildi takva. Allah Resulü'nün evine gelmişti 3 kişi. Buna benzer değişik rivayetler de var. En meşhur olanı bu. 3 kişi gelmişti ve Efendimiz'in evdeki halini sormuşlardı. Hanımları da Efendimiz'in halini onlara anlatmışlardı. Sizin gibi dediler. Eve gelir bazen istirahat eder, bazen namaz kılar, bazen ibadet eder. Bazen bize yardımcı olur ev işlerinde. Onlar bunu az gördüler. Dediler ki o Allah'a Resulüdür. Onun günahı yoktur. O yüzden az yapmış. Bizim günahımız çoktur. O yüzden bizim daha çok yapmamız gerekiyor dediler. Birisi dedi ki benim hanımlarım var hepsini boşayacağım. Bundan böyle bekar yaşayacağım. Diğeri dedi ki, bundan böyle sabaha kadar namaz kılacağım. Hiç geceler uyumayacağım. Gündüzleyin belki az bir şey. Diğeri de dedi ki, ben de bundan sonra yıl boyunca oruçlu olacağım. Hiç iftar etmeyeceğim. Yani hiç ara vermeden oruçlu olacağım. Onların bu sözü Allah Resulü'ne bildirildiği zaman Allah Resulü kızdı. Öyle bir kızdı ki başka şeyleri affeden Resulullah buna öyle bir kızdı ki yüzü kıpkırmızı oldu öfkesinden. Dedi ki vallahi kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değil. En takvanız benim. Ben evlenirim de. Geceleyin kalkar namaz kılarım bazen uyurum da. Ve ben bazı günler oruç tutarım bazı günler tutmam. Beni aşmaya çalışmayın. Beni aşanlar benden değil. Benden öteye gidenler benden değil. Benden daha takva sahibi olmaya kalkmayın. Motorumuzun gücü yetmez buna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acaba onlar kıskanıyor muydu haşa? O biliyordu ki ümmetinin motoru çekmez bunu. Ondan daha takva sahibi olmaya kalkan, dinle güreş yapmaya kalkan, dini mağlup etmeye çalışan adam kendisi mağlup olur. Ve bir gün gelir, namazı da terk eder böyle bir insan. Çok zorlanır, zorlanır, zorlanır, zorlanır. Ondan sonra öyle bir hale gelir ki her şeyden korkar. Ve o insan artık farzları bile terk etmeye başlayabilir. Evet Allah Resulü bilme, bilgiyle amel etmeyi öğretiyordu ashabına. Ama aşırı gitmelerine izin vermiyordu. Ben aşan benden değildir buyuruyordu. Benim sünnetimi aşmayın diyordu. Hiçbiriniz benden daha takva sahibi olamazsınız. Bu manada dinde aşırı gitmek caiz değil. Ama bugün tabi bazı kimselerin gerçek İslam'ı savunan kimselere, Allah'ın hakimiyetini anlatan kimselere aşırı dinci tabirini kullandıklarını görüyoruz. Evet aşırı dinci diye bir tabir var İslam'da. Ya da aşırı giden adam diye bir tabir var İslam'da. Fakat o başka bir manada. İşte bu söylemiş olduğum manada. Allah'ın farz kılmamış olduğu şeyi farz kılan adam aşırı gitmiştir. Allah'ın haram kılmadığını kendisine haram kılan adam aşırı gitmiştir. Bildiğinizle amel edeceksiniz. Ama aşırı gitmeden amel edeceksiniz. Allah Azze ve Celle bildikleriyle amel edenlerden olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi yapmadığını ve yapmayacağını söyleyenlerden eyleme bizi. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi senin kitabının bütün ayetlerini anlayabilmek için bütün kitabı yaşayabilen kullarından olmayı nasip eyle. Ya Rabbi bütün ayetleri yaşayabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin rızan için çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi Amerika'yı Afganistan'da ve Irak'ta mağlup eyle. Amin. Ya Rabbi Amerika'yı Afganistan'da ve Irak'ta mağlup eyle. Amin. Ya Rabbi Amerika'yı bütün dünyada mağlup eyle. Amin. Ya Rabbi batıl düzenleri bütün dünyada mağlup eyle. Amin. Ya Rabbi yeniden filizlenen İslami hareketi kesmek isteyen kafirlere fırsat verme. Lillahi Teala'l-Fatiha.